Bölüme hoş geldiniz. Ben Yasemin. Anne ben anne oldum. Benim de anne olma yolculuğumla beraber kendine ait bir odanın içerisinde açtığım yeni bir oda aslında. Burada anne olan kadınların üretim süreçlerini, hayat hikayelerini konuşacağız ve tam arkadan benim bebeğim ağlıyor. O yüzden gitmem lazım. Bu bölümü dinlerken umarım siz de kendi içinizdeki çocukla konuşur ya da kendi içinizdeki ebeveynle tanışırsınız. İyi dinlemeler.
Uzun boylu bir adam evde yardımcı olarak çalışıyor. Ona elbise giydirmiş, peruk takmış. Benim Amerikalı sevgilime kapıyı açtırıyor. Öğretmiş İngilizce, ben Ayşe'nin annesiyim diye.
Ah.
Şimdi yani ben o kadar teatral bir ortamda büyüdüm ki bazen de diyorum aslında benim tiyatroyu seçmem. Hani hiç bilinçli değil. Ben ne gördüysem onu devam ettirmek. Hani oyun oynayalım, hayat böyle bir şeydir diye seçmişim.
Herkese merhaba, ben Yasemin Bahlol Nirun. Anne Ben Anne Oldum serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün aslında kendine ait bir odaya uzun zamandır almak istediğim, hep aklımda olan bir konuk benim Anne Ben Anne Oldum serime konuk oluyor. Sevgili Ayşe Duraz. Ayşe aslında kalıplara çok sığmayan bir insan bence. Çünkü hangisini saysam bilmiyorum. Yönetmen mi desem, oyuncu mu desem, dramaturg mu desem, yazar mı desem. Gerçekten bilmiyorum. O yüzden Ayşe sana burada topu atıyorum direkt. Hoş
Tabii.
geldin.
Merhaba Yasemin. Şöyle diyeyim, ben son senelerde ben de kendimi tanıtırken nasıl tanıtacağımı bilemediğim, sürekli geveleyip durduğum için şöyle bir tanım hoşuma gitti ve sahiplendim. Akışkan bir kimlikle performans alanında araştırmalarını ve üretimlerini sürdüren biri olarak tanımlıyorum kendimi.
Evet, çok güzel tanımlama.
Bu akışkan kimlikte bazen işte sayfada, bazen sahnede, bazen sahne arkasında, bazen yeri yaparken, bazen perdeyi asarken. Dolayısıyla akışkanlığı uzun bir süre bir acaba sorun mu, hiçbir şeyde uzmanlaşmadım, bir oradayım bir buradayım derken bir baktım aslında bana güzel bir özgürlük alanı açıyor ve birçok deneyimi de yanında getirdiği için kendime akışkan kimlikli bir İngilizcesi daha doğru bir tanım oluyor, performance maker. Ama Türkçe'de performansçı dediğinde tek bir disipline sıkışıp kalabiliyor algıda. O yüzden biraz önce dediğim gibi tanımlıyorum kendimi.
Evet. Şu anda hayatında üretimlerin açısından en önde olan üç başlık veya birkaç başlık nedir mesela? Şu an en çok seni ne heyecanlandırıyor? Zamanını, emeğini ne alıyor? Nerelerde şu an üretme dürtün yüksek?
Bir, çok sevdiğim, ta master yıllarında Londra'da master yaparken gösteri sanatları alanında tanıştığım ve işlerini takip ettiğim Forced Entertainment diye benim için çok önemli ama Batı ve Avrupa tiyatrosunda da önemli bir yere oturmuş bir topluluğun, ki ortaklaşa üretim, devising'i ilk defa daha bir bağlama oturtup denemiş, 40 yıllık İngiltere'de Sheffield'da oluşmuş bir topluluğun, normalde onlar daha devised işler ürettikleri için de oyun metni yazıp vermiyorlar veya alıp başkaları sahnelemiyor. Fakat 1,5 sene olmak üzere, 1,5 sene önce kendileriyle bir cesaret edip kontağa geçmem neticesinde verdikleri bir işlerini, biraz kavramsal ama sahne işi en nihayetinde, Türkçe'ye uyarlayıp sahnelemek üzere yeşil ışık yaktılar. Ben de 1,5 senedir doğru kadroyu oluşturmak, bugünlerde üretim koşullarının özellikle bağımsız, benim gibi daha freelance çalışanlar için zorlaştığı bir çevrede belki de arkama bir yapımcı almaya çalışarak bu ilkbaharı sahnelemek istiyorum. Bir kere gündemimde rüyalarıma bile girecek kadar beni heyecanlandıran bu proje var.
Çok güzelmiş.
Tomorrow's Parties, Henüz tam Türkçe'ye nasıl çeviririz? Birkaç opsiyonumuz var. Yarının eğlenceleri, yarının partileri gibi. Sağ olsun Semih Fırıncıoğlu hemen daha bir sene önce bu projeye ben yeşil ışığı aldığımda çevirdi bile kabaca metni. Ama biraz provalarda daha şekillenecektir. Özlem Hemiş dramaturg olarak en başından beri süreçte yanımda. Hakikaten o proje şu an beni en heyecanlandıran iş. Bir bu. İki, benim pandemi öncesine kadar, gerçi pandemide de bir proje gerçekleştirdiğim ve daha önce beraber çalıştığım bir Alman sanatçı Marlin Döhan'la Panorama Radyo diye 45 dakikalık arabalarda geçen bir performans kurgulamıştık. İstanbul'da, Düsseldorf'ta, Bonn'da, sonra tekrar Koç Üniversitesi'nin davetiyle İstanbul'da gerçekleştirmiştik bunu tam pandemi öncesi ve adeta pandemiyi öngörürmüşçesine bir kişi arabasına davet ediyor, kendi şahsi arabasına. Dolayısıyla performansın gerçekleşebileceği bir mekan buluyoruz. Eğer biri davet ederse bu işi arabaya. Arkaya maksimum 3 kişi olmak üzere birbirini tanıyan veya tanımayan katılımcıları alabiliyoruz. Ben veya Marlin sanatçılardan biri daha çok kolaylaştırıcı gibi bu yolculukta eşlik ediyor. Panorama Radyo olmasının sebebi de aslında kamusal alanlarda, şehir içinde bir özel mekanla bir özel birine şahsa ait bir arabanın içinde kamusal alanda panoramik bir dışarıyı gözlemleyebileceğim bir gezi ama aynı zamanda radyodan gelirmişçesine bir üç kişinin konuştuğu bir metin ve sohbeti duyup sen de farklı biçimlerde dahil olabiliyorsun. O işi şimdi tekrar Almanya ve belki başka ülkelerde de gerçekleştirme ihtimalimiz doğdu. Zaten pandemi öncesi aslında niyetimiz farklı yerlere götürüp gezdirmekti ama tabii pandemide çok her şeyin durduğu, küçük mekanlara insanların girmek istemediği bir dönemdi ve Koç Üniversitesi'ne davet edildiğimiz günlerde ve bu performansı gerçekleştirdiğimiz zaman hemen 2-3 gün ertesine kapanmalar başladı. Böyle bir iş. İkinci olarak o var. Üçüncü olarak sana da ben böyle çok seri konuşuyorum. Lütfen kes çok uzun konuşursam Yasemin. Üçüncü de bu sene Kadir Has Üniversitesi'nde film, drama, oyunculuk bölümünde ders veriyorum. Ve ikinci dönem üçüncü sınıflarla bir oyun çıkarıyor olacağız. Bu aralarda acaba ne çalışsak, bu kadroyla kalabalık bir oyun ne olabilir, nasıl geçecek o prova süreci, ben hakkını verebilecek miyim gibi hafif endişelerle dolu, hafif heyecanla, merakla beklediğim Kadir Has Üniversitesi 3. sınıflarla çıkaracağımız oyun projesi var. Bu üçünü sayabilirim.
Evet, çok güzelmiş hepsi bu arada, dolu dolu yani, sırf dinlemek bile birçok şey yaptım şu an 3 dakikada. Aynı zamanda tiyatro hemhalle de devam ediyorsun yani,
Evet.
zaten projeleriniz devam ediyor, yeni oyunlar da belki hazırlıyorsunuzdur.
2025'e. Hepimiz şimdi başka projelere, kendi çalışmalarımıza başka projelere daldık ama o süreçlerde hemhale geri döndüğünde çok bizi zenginleştiriyor. 2025'te de Berci Kris'in çöp masallarını çıkarıyor olacağız. O sanırım henüz biraz daha vakit olduğu için en üst gündemime yerleşmiş değil henüz.
Biraz daha zamanı var.
Evet.
Çok güzel. Peki bütün bunları, şimdi bunlar senin şu anın aslında.
Evet.
Bu yola çıkan Ayşe'nin ilk zamanları nasıl? Yani bu işleri yapmak, tiyatro alanında özellikle performansta üretmek, bu üreten akışkan kişiliğe bürünmek aslında senin için nasıl bir yoldu ve daha önemlisi ilk sorum nereden başladı?
Ben oyunculuk okudum. Liseyi bitirdiğimde Amerika'ya Northwestern Üniversitesi'ne oyunculuk okumaya gittim. Çünkü o zamanlar tiyatroda başka neresinde durulabilir bir fikrim yoktu. Açıkça çok da bilerek bilinçli, yani benim ailemde oyuncu olan kimse yok veya tiyatro ile ilgilenen. Babam mühendistir, annem daha egzantrik bir karakter, kendi kitabını yazdı ama beni doğurduktan sonra çalışmadı hiçbir zaman. Dolayısıyla etrafımda o anlamda çok beni yönlendirecek birileri yoktu. Ben de aslen daha matematik ve fizik de iyi bir öğrenciydim. Fakat son liseyi bitirmeye son 2 sene kala İngilizce tiyatro kulübüne dahil olup artık kanımı zehirlendi diyeyim, çok keyif aldım ve karar verdim ki ben tiyatro okuyacağım. Tiyatro deyince o zaman benim için eşittir oyunculuktu. Öyle bir süreçte Amerika'ya gittim. Fakat orada karşılaştırmalı edebiyat da okumaya başladım. Ve ufak ufak tiyatronun farklı alanlarında durduğumda da ne kadar keyif aldığımı fark ettim. Ve şöyle bir şey oldu. Oyuncu olmak için yanıp tutuşmuyordum. Sanırım oyuncu olmak da farklı bir inat gerektiriyor. Seviyorum. Yani 2018'de en son Semih Fırıncıoğlu'nun iki adlı işinde sahnede yer almıştım ve o sahnede olmayı da seviyorum ama çok farklı bir disiplin ve çalışma gerektirdiğinin de bilincindeyim. Oyuncu olarak kendi kısıtlarımı fark etmek, ortak üretilen bir şeyin farklı noktalarında bulunmaktan keyif aldığımı fark ederek, işte sonra yüksek lisansımı oyunculuk sırf değil de performing arts, gösteri sanatlarında her alanından bakarak ama sonunda bir ortaklaşa devised iş çıkararak, hatta doğum üzerine çalışmıştık bir kadın grubu olarak uluslararası çıkardığımız bir işi sahnelemiştik. Çok da aslında Yasemin şurasında durayım böyle yapayım iş üreteyim demeden Türkiye'ye dönünce bir 10 seneye yakın Şahika Tekant ve Esat Tekant'ın kurduğu stüdyo oyuncularıyla çalıştım. Orada da oyunculuk yaptım, reji asistanlığı yaptım, yönetmen yardımcılığı yaptım, derslere girmeye başladım. Ve bir şekilde tiyatronun her tarafında bulunmaktan keyif aldığımı, oyunculukta da ısrar etmediğimi görünce çok da bilinçli olmadan böyle bir yola girmiş bulundum. Bu başta beni tedirgin ediyordu çünkü herkes değil ama çok şöyle bir belki de blokajla karşılaşıyordum. Seç, neresinde duracaksın? Oyuncu musun, yönetmen misin, dramaturg musun? Mesela Amerika'daki ve İngiltere'deki eğitimim esnasında çok biz dramaturji üstünde durmuyorduk. Hatta dramaturg diye bir başkasının da sürece dahil olduğunu ben deneyimlememiştim. Buraya döndüğümde doktora yapmak istedim. Belki biraz da B planı gibi. Hani elimde en azından bir başka bir meslek eğitmenlik akademi bulunsun diye biraz bu alanda daha derinleşip daha bir kuramsal altyapıya sahip olayım diye. Mesela dramaturji ve tiyatro eleştirmenliği bölümüne girene dek aslında dramaturji de nedir çok bir fikrim yoktu. Fakat sonra tabii karşılaşmalar çok önemli. Ayşe Orhon dansçı ve koreograf bir işi için gel dramaturg olur musun dediğinde şunu dediğimi hatırlıyorum. Ben dansçı değilim, çok hakim değilim. Nasıl dramaturg olabilirim ki bir metin de çıkmıyor. Dış göz olabilirim. Dış göz olarak dahil olabilirim. Sonra zaten bu süreçte de aslında ikisinin çok farklı olmadığını fark ettim. Ve bir şekilde biraz orada biraz burada durarak böyle şekillendi diyebilirim.
Peki mesela diyelim o ilk aradaki yıllarda 20'lerinde o zamanki Ayşe'nin endişeleri nelerdi? Ne söylerdin şu an ona mesleki olarak? Ya mesleki de demek istemiyorum da aslında yapmak istediğin şeyleri hayata geçirmek sürecindeki endişelerden bahsediyorum daha çok hani. İki yıl
Biraz daha kendine güven ve kendi başına durmaktan korkma derdim. Çünkü çok uzun bir süre gereğinden fazla stüdyo oyuncularına kendimi kapattığımı düşünüyorum o yıllarda. Biraz daha kendi başıma üretmekten, gerekiyorsa bazı hataları yapmış olmaktan korkma o kadar. İlla bir gruba ait olmana gerek yok. Kendi başına da yürümeye başlayabilirsin. Zaten birileri etrafında toplanıp doğal olarak bir grup oluştururlar demek isterdim.
Peki üretkenliğin mesela bir yaşta hani belli bir yaşa sınırlı olduğunu hiç düşündün mü? Hani mesela bazı insan hani bu da bir nevi blokaj olarak görebilir belki ama işte sadece işte ileri yaşlarda insan gerçekten hani kıymetli şeyler üretir diye düşünebilir veya kimisi der ki sadece genç yaştayken bu daha mümkün. Hani kiminin böyle bir blokajı hiç olmayabilir. Senin bu konuya yaklaşımın nasıldı şu ana kadar?
Bence her yaşta üretmeye yaklaşım değişiyor. İlginç bir şekilde aslında gençken daha mükemmelliyetçi, daha kendine yargılayıcı yaklaşabiliyor bence insan. İlginçtir ki hani en azından benim yolculuğumda ben deneyimleri biriktirdikçe kendimi yargılamaktan bir o kadar daha vazgeçer oldum sanki. Benim yolculuğumda o yüzden tersine gitti. Yaş aldıkça bazı bir şeyleri artık yapmanın daha zor olduğunu bilsem de hata yapmaktan daha az korkar hale geldim. Gençken sanırım kendi üzerimde beklentilerim çoktu. Dolayısıyla buna da bir jenerik formül vermek mümkün değil gibi geliyor. Herkesin biricik hakikaten bu üretim yolculuğu. Tabii ne kadar güzel olur ki genç olabildiğince gençken özgürleşebilse insanın önündeki zaman biriktireceği deneyimlerin çokluğu, çoğulluğu çeşitlenebiliyor. Dolayısıyla daha erken yaşlardan da özgürce düşünebilmeli. Ama bir o kadar da aslında insan yaptığında da kendine erken bir yaşta hayran kalıp bazı bir şeylerden vazgeçerek tek bir yola girmemeli. Yani hep ben şeyi derim hayata dair de yarın ölecekmiş gibi yaşayalım ama 100 yıl yaşayacakmış gibi düşünelim. Hadi çık işin içinden çıkabilirsen.
Peki anne olduktan sonra nasıl değişti? Yine biraz üretmek üzerinden bakacak olursak bu tepkilerin.
Benim anne o anne olduğum dönem aslında hayatımda bir işte 36 yaşındaydım. Belki bir tür birçok açıdan orta yaş krizimsi bir şeye denk geldi. Tam o bahsettiğim gibi 10 sene bir yerde bulunmanın, daha stüdyo oyuncularına kapanmış olmanın sona erdiği, kendimi özgürleştirdiğim ve özgürleştirmek istediğim bir dönemde hamile kaldım ve ilk başta bu gözümü çok korkuttu. Çünkü belki de biraz o dönemki hassasiyetlerimi ve kırılganlıklarımı bildiğim için muhtemelen diyorum şimdi geriye dönüp baktığımda anne kimliğimin arkasında farklı bir konfor alanı yaratıp acaba daha az üretmek veya üretmemek için bunu bir gerekçe olarak kullanır mıyım endişesi vardı. Bu da belki benim bir diğer uca savrulmama sebep verdi. Bu sefer de ben tamam anne olacağım ama benim her şeyden önce kendimi gerçekleştirmem lazım diye çok inat ettim. Burada belki de en büyük şansım Selim gibi bir Alman annenin yetiştirdiği kocam, yani çocuğa benden çok annelik yapacak bir partnerimin olmasıydı. O sağ olsun bana bu süreçte gerçekten müthiş bir özgürlük alanı tanıdı ve hakikaten kendimi gerçekleştirebilmem için vakit ve alan açtı. Zorlanmadım. Dolayısıyla evde ve kızımla geçirdiğim vakti de hep gerçekten istediğim ve neşe içinde dönerek. Çünkü bir tarafta kendimi gerçekleştiriyordum ve bunu bir şekilde anne kimliğinden bağımsız olduğunu düşünüyordum. Düşünüyordum diyeceğim çünkü emin değilim. Belki de aslında o bir çocuk doğurmakla beraber o insanın kendi doğurganlığının farkına varmasıyla başka bir süreç de paralel gitmiş olabilir ama emin değilim yani. Emin değilim.
Peki sonrasında o dönem mesela daha üretimlerin hızlandı mı?
O dönem üretimlerim hızlanmak değil, hızlanmak o zamanlar biraz da şeydim, İKSV Tiyatro Festivali'nde çalışıyordum. Tam hamile, yani tam doğuma bir 15 gün kalaya kadar çalıştım. Sonra doğurduktan bir dönem sonra tekrar döndüm festival zamanı. Asıl ondan sonra kendi başıma bu alanda üretimlere başladım, öyle diyebilirim. Biraz daha yavaş yavaş cesaretimi topluyordum. Öyle bir cesaret toplama süreciydi benim için. Hızlandı mı? Şey oldu. Üretimlerin hızlanması değil de benim adımlarım hızlanmaya başladı. Kendime güvenim geldikçe adımlarım hızlandı. Daha dik yürümeye başladım. Daha düşmekten korkmaz hale geldim diyebilirim.
Bir de şey sormak istiyorum. Sence senin kızın ileride senin yaptığın işlere benzer bir iş yapar mı? Veya yapmasını ister misin? Böyle bir şey vardır ya hep ebeveynler arasında. Hani kimi çok büyük bir tutkuyla işte benim işimi yap falan der. Kimi der ki sakın benim yaptığım işi yapma da ne yaparsan yap falan. Kimi de der ki işte hiç, hani ne istiyorsan onu yap ama senin için mesela bu nasıl? Kendi kızını hiç böyle sanatsal bir alanda çalışırken hayal edebiliyor musun?
Mesela şöyle komik anlar oluyor. Kızım sürekli ben tiyatroya gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Sahneye çıkıyor musun? Yok, çıkmıyorum, yönetiyorum. Gel seni de götüreyim ama ben sahneye çıkacağım.
Aa, çok
Diyor. Fakat ona cevap benim gibi daha pragmatik bir anne olunca, ya kızım öyle kolay sahneye çıkılmıyor. Senin kaç kere prova alman lazım, biliyor musun? Diyorum. Ama hakikaten hani bugün yarın ne yapmak istese, yani bazen şakayla karışık, aman sakın sakın benim çektiklerimi çekmesin diyorum, ama bir taraftan da iyi ki de çektiklerimi çekiyormuşum dediğim zaman da çok oldu. Ne istiyorsa gerçekten onu yapsın derim. Ondaki şu önemli, herhalde çocukların iyi oldukları bir şeyleri görüp onları daha cesaretlendirmek güzel bir şey. Bazıları da cezalandırılarak öğrenir, bazıları cesaretlendirilerek. Ben herhalde kızımda da kendime benzettiğim için o da daha cesaretlendi mi daha iyi yapmaya başlayanlardan diye düşünüyorum. Hocalarının da dediği, çok el işi ve resim yapmayı çok seviyor. Kaç senedir bana her doğum günümde kağıttan yaptığı kolyeler, bilezikler hediye ediyor. Belki öyle bir şeyler yapmak ister ama belki çok alakasız okyanus bilimleri okumak ister. Hani onları bazen kafamda şunu düşünürken buluyorum. Onları çok farklı bir gelecek bekliyor. Mesleklerin, hatta dünyada var olma biçimlerinin paradigmasal olarak dönüşeceği ve değişeceği bir döneme denk geldiler. Umarım kendi döneminde kendi tatminini yakalayabileceği bir meslek seçer. Ama inan şunu yapsın veya benim yolumdan ilerlesin gibi yok bir inadım.
Peki bir de annenle ilgili sormak istiyorum. Senin
Tabii.
kendi annenle hikayendeki benzerlikler, farklılıklar neler?
Şimdi benim kızım 3,5 yaşındayken ben annemi kaybettim.
Başınız.
Çok teşekkürler. Ve bir şekilde yaz sürecimi artık bugünün kamusal alanı, sosyal medyada da yaşadığım ilginç bir dönüşüm oldu benim içimde. Belki işimden çok böyle sokaklara çıkıp birileriyle paylaşmak, haykırmak istediğim şeyleri işte bir baktım sürekli sosyal medyada annemle ilgili bir şeyler yazma ihtiyacım var. Birilerine duyurma ihtiyacı. Benim annemle yolculuğumda bir kere tabii anneyi kaybedince şöyle bir şey oluyor. İlk defa ben annemi bir anne değil de bir kadın olarak
Hı.
tanımaya başladım. Ve bir kaybın ardından böyle bir farkındalığın gelmesi tabii üzüyor insanı. Ama başka türlüsü de muhtemelen hayal edilemezdi. Yani o hayatta olduğu müddetçe benim annem olacaktı. Sonra kendi kızımla ilişkime de baktığımda bazen annemi anne rolündeyken yargıladığım demeyeyim ama normal pedagojinin dışında yaklaşımları olan bir kadındı annem. Veya belki evet. Yani daha direkt pedagojik olarak şöyle yapılır dediğinin çok daha dışında benimle ilişki kurmuş biriydi. Hatta kendisi derdi ben hiçbir zaman iyi bir anne olamadım. Ben sadece bir arkadaş oldum diye. Fakat kendi kızım olunca tabii maymun da gördüğünü tekrarlıyor. Bir baktım ben de annemin yaptıklarını aslında bazı açılardan tekrarlıyorum. Ve bir anda söylediğinin tersine aslında hissettirmeden veya kendisini benim üzerime anne olarak empoze etmeden çok iyi bir annelik yapmış olduğunu fark ettim. Çünkü bakıyorum yani bugün 44 yaşındayım. Benim hakikaten hayatımda hiçbir gün seviliyor muyum? Yani çok temelde kendime özgüvenim tabii ki de her bir insan gibi dönem dönem kırılmış, azalmış olsa da hiçbir zaman tam olarak parçalanmadı özgüvenim. Ve o hayatta müthiş bir avantaj. Ve bunu sağlayanın birçok açıdan annemin bazen bilinçli, bazen bilinçsiz yaptıkları olduğunu fark ettim. Veya hayata karşı hep mizahi bir bakış açısına sahip olmam ve benzer yaklaşımları ben kızıma gösterdiğimde tabii farklıyız da. O da diyordu ben senin kadar kendimi hani kızımı düşünerek değil daha kendi durduğum yerden bunları yapmak istediğim için yapıyordum. Ben biraz daha belki kızım için de acaba doğrusunu yapacak mıyım gibi endişelerim olmasına rağmen birçok noktada onun benle kurduğu anne kız ilişkisini kendi kızımla kurduğumu fark ettim. Dolayısıyla gene onun kaybından sonra gelen, gerçi o daha 3,5 yaşına kadar kızım hayattaydı. Kendisine de şeyi söyledim, iyi ki de söylemişim. Ya aksine sen bir anne olamadım, arkadaş oldum diyordun ama bence sen çok iyi bir anne olmuşsun dedim. Muhakkak ki bir hataları da olmuştur, benim de olacak. Çünkü şeyi de hatırlıyorum. Başıma bir şeyler geldiğinde insan içgüdüsel olarak belki de anneyi babayı suçluyorsun. Hani o da kaçınılmaz bir şey ama tekrar kendi ilişkimi annemle baktığımda bana bu lüksü bile tanımış olması ne kadar güzel diyorum. Suçlayabilecek bir anne figürü olarak orada bulunmuş olması. Evet, sorunu tam cevapladı mı bilmiyorum ama bunları paylaşabilirim.
Anneni kaybettikten sonraki sürece dair de hani böyle arada ufak ufak hani paylaşmış oldun. Oradan da biraz esinlenerek sormak istedim. Hesaplaşmalar, kapalı defterler geri çıktı mı açığa? Hani böyle bir tarafı da oldu mu kayıp sonrası döneminin?
Ya ben o hesaplaşmaları Yasemin annem hayattayken çok yaptım. Yani tabii şimdi geriye hep o güzel anılar ve hakikaten saf bir sevgi kalmış oluyor. Ama bizim belli özellikle de belki 30'larıma kadar bazı açılardan zor bir ilişkimiz de vardı ve ben iyi ki iyi ki diyorum hakikaten hayattayken çok yaptım annemle o hesaplaşmaları. Dolayısıyla annemi kaybettikten sonra öyle bir hesaplaşma olmadı. Ama şöyle bir şey oldu. Yani ondan farklı. Fakat annem hayattayken benle bir şeyler paylaşırdı. Atıyorum bak şu küpelerimi hani benim için manevi değeri olan şu küpelerimi buraya koyuyorum. O küpelerle ilgili anı anlatıyor. Nereye koyduğunu söylüyor. Hayatın içinde hiç dikkat etmemişim. Annemi kaybedince, çünkü ben hep varsaymışım ki annem orada kalacak ve ben her zaman ona sorabileceğim. Bir anda onu kaybetmiş olmak beni müthiş bir endişeye düşürdü. Birçok şeyi yazmamış olduğum, kafama yazmamış olduğum, dikkat etmemiş olduğum için çok çok sarsıldım diyebilirim. Ama şey, bir hesaplaşma değil de isterdim ki hani bir kadın olarak da onunla konuşabileyim. Sırf annem değil de hayatta bir kadın olarak da onu duymuş olabilmek isterdim. Çok pardon. Bazen böyle 4,5 sene oldu ama oluyor
Evet.
böyle.
Yani.
Devam edebiliriz ama.
İstersen durabiliriz.
Yo, şey değil, devam edelim ya. O böyle ay bilemedim. Evet, bir kadın olarak bunu, onunla sohbet etmek ve onu anladığımı söylemek çok isterdim.
Peki, yani çok da şimdi yormak istemiyorum.
Yo, sor lütfen yani. Hani bu süreçler de böyle. Bence bunu da, ya ağlamak da doğal.
Tabii ki.
Mesela annemi kaybettikten sonra çok ağlıyordum. Pedagoğa gittim. Çünkü şunu hatırlıyorum. Ben anneannem uzun, yani anneannem ölene kadar bizle yaşadı. Çok yakın bir ilişkimiz vardı. Çok severdim anneannemi. Ama anneannem öldüğünde çok üzüldüğü için çok üzüldüm. Ve bir şekilde anneannemden kendimi uzaklaştırdım. Neredeyse ölümüyle annemi bu kadar üzdüğü için ona böyle kızdığımı hatırlıyorum. Dolayısıyla annem öldüğünde ben çok ağladığım için istemedim kızım anneme sinir olsun. Ki o da nene diyordu, çok düşkündü anneme. Ve pedagoğa ilk defa, yani kızımın başka bir sürecinde gitmeye ihtiyacı duymamıştım. Gittim, sordum, hani ben böyle ağlıyorum, İşte kızım çok mu üzülecek, anneme mi sinir olacak? Pedagog da dedi ki hayır, saklamayın. Aksine onun yanında ağlamanın da duyguların sağlıklı bir dışa vurumu olduğunu görsün. Ve hani bunu duymak beni şöyle de çok rahat ettirdi. Yani niye biz ağlamaktan da utanalım? Bazı süreçler, çok yakının kaybı veya bazen başka bir şeylerin kaybı, bazı travmalar ağlamaya sebep veriyor ve biz ağlayarak aslında hislerimizi dışa vuruyoruz. Hani o yüzden şimdi bunu konuşurken de evet biraz ağladım, iyi de geldi devam edelim.
Peki, bir kadın olarak dedin ya, hani orada tam olarak ne kastettin? Hani annenin hangi halleri, hangi tavırları aklına geliyor bunu söylediğin zaman?
Yani mesela ne bileyim, babamla ilgili bir şey şikayet etmiş oluyor. Ama o an ben çocuk olarak, o babam, sanki annem onu derse babamı kötü insan konumuna koymam lazım veya bir taraf mı seçmek zorundayım gibi düşünüp ya boş ver boş ver canım, babam da öyle, ne yapalım dediğim şeylerin aslında kendisinin de bir ihtiyaçları olan bir kadın tarafından çocuğuna değil de belki bir arkadaşına söylermiştesine benle paylaştığını ayırt edebilseydim, bir kadın olarak onu duyabilirdim. Veya sırf hani anne baba çocuk üçgeninde değil belki, ama hayata dair bazı getirdiği yorumları da hep onu annem olarak bildiğim ve gördüğüm için, ne kadar bir dostluğumuz olsa da o anne olma halinin dostluğun da önüne geçtiği için hep bir annenin ağzından duyarak bazen de bazı bir şeyleri paylaşması da hoşuma gitmiyordu. Çünkü o benim annem. Hani bir anneyle veya onun benden her şeyimizi paylaşabileceğimizi beklerken, ya ama ben annemle istemiyorum bunları konuşmak diye sinir olduğumu hatırlıyorum. Oysa hakikaten anne rolünün yanında onun da bir kadın. Yani çok dost olduğumuzu düşünüyorum. Hakikaten annemi kaybettiğimde bir dostumu da kaybetmiş gibi hissettim. Hatta egzantrik bir karakter dediğim için, yani o kayıp ilk çocuğum, Annem ve en yakın dostumu kaybetmek. Üçü bir aradaydı. Ve uzun bir süre ayrıştıramadım bunu. Ama tabii ki de asıl olarak anneyi kaybetmiş oluyorsun. Ve birden sanki o tül kalkınca arkadaki onun içindeki çocuk, onun bir kadın olma hali, bütün o taraflarını görmeye başlayıp belki de onun bazen bana söylediklerinin arkasında kendi içindeki büyümemiş çocuğun ihtiyaçlarının olması, belki de onun bazen benden benim onu ne kadar sevdiğimi duyma ihtiyacının bulunması. Çünkü hepimiz anne olsak da bir zamanlar birilerinin çocuğuyduk. Ve o içimizdeki çocuk hani böyle romantik bir yerden hiçbir zaman büyümüyor çocuk kaldık değil ama yani psikolojide de hani bir çocuk tarafımız da var neticede.
İhtiyaçlar var.
Ve ihtiyaçları var. Yani o çocuk tarafının da ihtiyaçları var. İçimizdeki ebeveynin de ihtiyaçları var. İçimizdeki yetişkinin de farklı ihtiyaçları var ve belki de bizim benliğimizi oluşturan bu farklı personalarımızın sürekli birbiriyle didiştiği, ara sıra da şanslıysak belli bir sağlıklı dengeye oturduğu bir hayat sürüyoruz. Hani annemi kadın olarak fark etmek belki de söylediklerini hep bir annenin kızı ve çocuk gözünden değerlendirmek değil de ben de bir kadın olarak duyabilseydim diye düşünüyorum. Bilmem açıklayabildim mi?
Bir de arada yanlış anlamadıysam şey dedin. Annemi kaybettim, dostumu kaybettim. Aynı zamanda ilk çocuğumu kaybettim dedin, değil mi? Yanlış mı?
Evet.
O senin için nasıl bir yer geliyor bu tanımlama?
Yani benim bazı yönleriyle de çok çocuk kalmış bir insandı annem. Çocuksu tarafları kuvvetli. Ve özellikle tabii bir hastalık süreci ve o hastalıkta yani beraber bulunmamız çok belki ben de erken bir yaşta kaybettiğimde 73 yaşındaydı. Bazı farklı bir bakım sorumlulukları üstlenmek durumunda kaldım. İlk çocuğu kaybetmekte hani o bakımdan o yüzden söyledim sanırım ve şunu da hatırlıyorum. Yani bizde de hep iyi niyetle edilen laflar oluyor. Mesela annemin cenazesinde biri hatırlıyorum Hana'da 3,5 yaşında o zaman şeydi teselli etmek için tabii bana şeyi söylediler. Neyse hani şükret sıralı ölüm. Ya elbette ki hani biliyoruz sıralı olması doğanın düzeni. İçinden şöyle bir isyan geldiğini hatırlıyorum. Şöyle Hana'ya baktım yani ben bunu 3,5-4 sene olmadı bile tanıyalı. Ama ben annemi 40 senedir tanıyordum. Yani tam 40'a geliyordum. Ve hani bir an şu dürüstçe paylaşmalıyım ki aklımdan geçti. Biri bana gelip dese ki o mu bu mu? Ya ben 40 sene bildiğimi isterim. 4 sene hani o an şeyi düşünmedim. İşte bu çocuğu da dünyaya ben getirdim. O seçmedi ki. Sorumluluk benim falan hani hiç öyle bir filtreden değil. Birini 40 senedir hayatımda, diğeri 3,5 senedir var. Ben o 40 senelik tutunmayı tercih ederdim. Ama tabii bu bir hani yas sürecinde kaybın arkasından gelen o başka bir süreçler oluyor. Belki onun bir parçası hani kafan başka şekilde işliyor. Ama mesela bunu da paylaşmak isterim. Çünkü bazen biz böyle bazı şeyleri teselli etmek için bile olsa ezberden tekrarlıyoruz. Ama hani o yası yaşayan için içeriden başka olabiliyor. Belki sadece orada durup şahitlik etmek yeterli.
Peki ya yine seni çok böyle çok mu soruyorum diyorum ama
Hayır, lütfen.
mesela en çok yani özlediğin şeyler şu anda nedir? Hani üzerinden artık bir zaman geçmiş. Hani yaz sürecin hani bir anlamda tamamlanmış ama tabii ki çok şey ucu açık bir tanım. Şu an mesela en çok özlediğin şeyler nedir? Annenle ilişkine dair.
Annemle tatlı didişirdik. Yani o benle bazen biraz alay ederdi. Ben kızardım ama şimdi şunu anlıyorum yani hiçbir zaman böyle hakiki bir öfke olmazdı o. Hani böyle işte kızım niye bu kadar bakımsızsın? Ya üf anne ya tamam ya işte tamam benim çok bak benim vaktim yok ben çok çalışıyorum. Hani böyle bir aslında orada bir şımardığımı fark ediyorum. Ve yani sonunda da gülerdik ikimiz de. O anları çok özlüyorum. Sesini duymayı çok özlüyorum. Yani kayıtlarda soruyorlar. Kayıtta yok mu? Var ama aynı değil. Ondan sonra başka ne özlüyorum? Didişmek dedim, sesi dedim. Bir de belki Hana ile ilgili yeni yeni gördüklerimi paylaşmak. Hani o özlenecek bir şey değil aslında. Yani geçmişte evet zaten belli bir süreye kadar yaptık ama onun devam etmesini isterdim diyeyim.
Evet. Peki kadınlığını sonradan fark ettim gibi bir aslında yanlış bir çıkarım yapmazsam öyle bir kurmuştun.
Evet.
Bunun mesela senin kendini bir hani bir kadın olarak içeriden dışarıdan gördüğün hani hallerinle arasındaki bağ var mı böyle bir bağ? Yani anneni bir kadın olarak sonradan fark etmenle kendi hayatında kendinin fark etmediğin ve sonradan fark ettiğin yanları oldu mu?
Oldu tabii. Bak ilginç yani şimdi sen bunu sorunca hani şu an gerçekten kendim için de yüksek sesli düşünüyor olacağım ama belki işte anneyi kaybedip sen de çocuk olma halini başka bir şekilde geride bırakmak zorunda kalınca hani sen de bir kadınsın ve bir taraftan şu da oluyor çocuğun olduğunda herkes için geçerli değil. Ama bir partnerinle ve o zamana kadar sevgili olduğun biriyle ortak bir çocuk ortaya çıkması aslında genelde çizildiği gibi her şeyin pespembe olduğu bir dünya değil. Bazen iki tarafında kendi geçmişten gelen bagajlarının ve yüklerinin döküldüğü yeni çatışmalara sebep veren bir şey haline de gelebiliyor. Yani şu oldu. Bizim çocuğumuz olduğunda zaten kaç senedir birlikteydik? 2007, 2015, 8 senedir birlikteydik. Ve çocuk olunca bazı bir şeylerde zorlanmaya başladık. İstemsiz olarak belki hani o da benden belli bir anne rolünü üstlenmemi istedi partnerim diyeyim. Fakat ben de orada bir taraftan da kadın olduğumu unutmamalıyım da çok direndim. Yani evet bir anneyim ama biz iki sevgiliyiz. Ben bir kadınım. Dolayısıyla annelik, annenin kaybı hepsi aslında o kadın olma hali, kadınlık. Buna dair de çok şeyi düşündürdü bana. Bir de kariyerimde belki daha fazla üretmeye başladığım, daha ortada başka sorumlulukları aldığım bir sürece de denk geldi ve aslında hakikaten ilk defa belki içindeki feminist tetiklendi diyebilirim. Kadın olma hallerinin aslında ne kadar, daha doğrusu kadın olma halleri değil yani bir kadın olmanın birçok açıdan hala çok farklı cephelerde bir savaşı vermeyi gerektirdiğini fark ettiğim bir noktaya geldim. Hani tek tek ayıramıyorum hangisi daha
Evet.
iyi tetikledi ama hepsi belki böyle ilginç bir şekilde beni bu noktaya da getirdi diyebilirim.
O da geri dönüp aslında bir daha sonrasında annenin de aynı zorluklardan ya da benzer
Tabii.
zorluklardan geçtiği empatisini uyandırdı gibi mi?
Aynen. Yani orada şey oluyor, bir empati duyuyorsun ve artık burada olmayan birine empati duyuyorsun. Dolayısıyla geçmişi çok daha fazla bir berraklıkla çağırmak istiyorsun. Çünkü benim zihnimde hep şöyle oluyor, empati duyduğumda da bir şekilde onu anlamlandırmak istiyorum. anlamlandırabilmek için aslında da bir karşı tarafa ihtiyacın var. O olmuyor ama bir tabii ki de empati duyuyorsun. Hatta zamanında duyman gereken empatiyi belki, çünkü empati illa senin karşındakinin veya ötekinin başına gelenin senin başına gelmesini gerektirmiyor. Empati zaten sen bulunduğun noktadayken başka bir noktada bir başkasının başına gelene empati duymayı içeriyor. Ama bir anda o kendi başına gelince gerçekten farklı şekilde zihinde o empati kaslarında esniyor. Öyle.
Bir de yine çok sormuş olmazsam anneni böyle bir tanımak istedim. Hani egzantrik diye bahsettin, çocuksu yanları var diye bahsettin. Bir kitap yazdığını bahsettin.
Evet.
Nasıl bir kadındı?
Annem nasıl bir kadındı? Bir kere müdanasız, söylediğini ya söylemek istediğini söylemekten korkmayan, empatisi kuvvetli, kuvvetli yani bizim ev hani anaerkil bir evdi. Hatta şunu diyebilirim, daha panik atak Türkiye'de panik atak olarak bilinmezken ben 7-8 yaşındayken annemin panik atakları olmaya başladı. Daha doğrusu evden çıkmak istemiyordu. Her gün öleceğini zannediyor, ya kalp krizi ya beyin kanaması, bazı semptomlar yaşıyor. Ve bir 20 seneye yakın hakikaten eve kapandı. Yani köprüyü geçemiyordu. Dönem dönem arabayla bir yerlere gidip eve geri döndüğü oldu ama seyahat edemedi mesela. Ve o süreçte bizim evde en sonunda 23 kedi, 3 köpek. Sokaktan gelen, 3 bacaklı, kör, her türlü kedi ve köpeğin bulunduğu bir dünya yarattı kendisine. Bence onlara kendisi bakmazsa kimse bakmaz endişesi vardı ama bir şekilde belki kendini de onlar gibi bir şeyleri eksik hissediyordu. Hani o anlamda da ilginçti. Bir taraftan çok çok sosyal ama bir taraftan da kendi içine dönük bir kadındı. Çok kuvvetli, bir taraftan korkulası ama en korkacağın zamanda bile hayatla dalga geçebilmeyi beceren, yani hayat neşesi yüksekti. Hastalığında bile beni güldürüyordu. Yani hiç unutmuyorum. Bir kere yani ağrısı var, pankreas kanseri, kemoterapi görüyor, tedavi alıyor. Hani insan annesinin sırf fiziken değil birçok anlamda küçüldüğünü görünce üzülüyor. Yani bir gün yanında ben de çok yorgun, hani ağlamıyordum her zaman ama yani bir gün çok üzülüp ağlamaya başladığımı veya kendisi de şeyi demişti galiba. Ya ölümden korkmasam artık yeter öleyim diyeceğim gibi bir şey dedi. Ben de ağlamaya başladım. Bir anda gülmeye başladı. Ha ha ha bak işte sen böyle ağlayınca nasıl da neşem yerine geliyor. Hani şimdi düşünüyorum aslında orada da beni neşelendirmeye çalışıyordu. Ya da neyi örnek verebilirim? Mesela giyimine kendi tarzını yaratmaya çok düşkündü. Hiçbir zaman modayı takip etmedi. Ama çok kendi stili olan, topuklu ayakkabı giymeyi seven, benle de o yüzden çok dalga geçerdi. Ay sen ne kadar nedir böyle? Ben de düz spor ayakkabılar giyerim. Yırtık pırtık çantalarla dolanırım. Ay sen kendine hiç bakmıyorsun. Nedir bu casual şık, casual şık. Tutturmuşum biraz kadınsı ol, biraz makyaj yap, biraz topuklu giy. İlginç yani tezatlıkları hem zarif hem eğlenceli bir şekilde içinde barındıran bir kadındı. Şeyden çekinmezdi yani ben 13-14 yaşındayken ay hiç sen sevgilin olmayacak mı artık biraz yat kalk biraz farkına var diyebilecek. Bir sevgilin olur aman sen hemen evlenmeye merak sararsın şimdi. Muhakkak bir iki sene beraber yaşayacaksın, ondan sonra karar vereceksin diyen. Birçok açılardan hani beni renkli, kişiliğimi renkli bulan arkadaşlarım oluyor. Hani annemin gözünde oysa ben daha şeydim de böyle öğretmen hanım gibi sıkıcı sıkıcı diyebilecek. Çok hayata karşı bambaşka bir felsefesi olan, doğru veya yanlış, yani onun da hepsi doğrudur diye olumladığımdan değil. Ama hayatı kendi istediği gibi yaşamış. Ama tabii onun da kendi içinde bazı komplekslerle didiştiğini fark ettiğim. Ama minyon fakat kendi fiziki cüssesinden çok daha büyük bir volüm kaplayan bir insandı diyebilirim.
Senin hayatındaki en önemli demek istemiyorum da en çok senin kişiliğine etki eden insan annen miydi?
Annemdi.
Böyle hayatının geneline baktığında.
Tabii. Tabii. Yani çünkü böyle bir anneyle büyümek zordu da bir taraftan. Yani mesela kendi de demişti hani bazı bir şeyleri o bilinçli yapmadı ama panik atakları olduğu için bizim ailede bir cenaze olduğunda veya babamla bir yere gidilmesi gerektiğinde ben çok erken yaşımda böyle sorumlulukları üstlenmek ve yapmak durumunda kaldım. Hani bunlar mesela bana çok şey katmıştır. Çok erken yaşta bazı bir sorumlulukları üstlenmek durumunda ve zorunda kalmak. Zaten öyle bir renkli kişiliğin altında hem ezilmemen lazım, hem o annen, hem bazen dediğim gibi çok çocuksu hareketleri olabiliyor. Benim birçok arkadaşımla benden bağımsız arkadaşlıkları oldu. Yani ben Almanya'da, İngiltere'de okurken evi bir arardım. Bazı arkadaşlarım telefon açar. Bizim evde bir de şey ilginçti. Yani her türlü insanın her zaman kendini evinde hissedebileceği, benim birçok queer arkadaşım, hani ilk belki bu durumu paylaştıkları insan benim annemdi. Hatta babam. Yani orada babamın da aslında özellikle bu coğrafyada hani böyle bir kadını koca olarak taşımak kolay değil. Şimdi daha net anlıyorum. Dolaylı bir şekilde dolayısıyla babam da benim kişiliğime etkilemiş muhakkak ki. Ama tabii çok dominant bir karakter olarak kesinlikle annem diyebilirim.
Bir de şey sormak istiyorum sana dair. Yazdığı kitap ve hikaye hani onun da böyle hani belli ki yaratıcı bir tarafı var mıydı hani güçlü bir şekilde üretmeye dair bir dürtüsü?
Vardı. Fakat şeyi kendi de derdi. Yani o ve hani o dönem geldiği diyeyim toplumsal milyonun içinden işte önce Robert Kolej, Amerikan Kız Koleji'ne gitmiş ama ben ders çalışmayı sevmiyordum ki benim aklım fikrim erkeklerle flört etmekte derdi. Oradan atılmış ama o dönem atılınca Üsküdar Amerikan'a gidiyorsun. Üsküdar Amerikan'a gitmiş. Oradan da atılmış. Sonra Denize Nazır, Karne Hazır diye Ata Koleji. Orada da artık abla kocaman kızdım. 19 yaşında ablalarıydım. Genç oğlanlarla flört ediyor gibi hissediyordum derdi. Ve o aslında çizimi çok kuvvetli. Her zaman giysilerini yani modayı takip etmedi ama pazardan bir şey alır. En yakın arkadaşı da en yakın arkadaşlarından biri de Silva teyze terziydi. Gelir bizde kalır Silva teyzeyle sabahtan akşama kadar bir şeyler dikerler. Aldığı bir bluzun kenarına bir cep diker, üstüne bir şey diker, büzer, kendine göre değiştirir, dönüştürür. Hani yeteneği olan bir dönem İngiltere'de Londra'da bulunmuş. St. Martin's'in sınavına girmiş. Çizimde tamam gel ama bir A-levels mı ne bir sınav yapman gerekiyor demişler. Hep derdi yani imkan yok herhalde bir konsantrasyon sıkıntısı olan. Yani bugün doğmuş olsa eminim hani bir psikoloğa götürülse işte bir konsantrasyon sıkıntısı olduğu fark edilip belki bir şekilde yardım edilebilecek. Kitabı da 1998 yılında kendi hikayelerden, kendi yazdığı hikayeleri, kısa ufak hikayeler. Bir tanesinin adı iki kere cinlerle evlendim. Hikayeyi okuyunca anlıyorsun ki jeans yani o zaman Türkiye'de hani buzdolabına frijider denmesi gibi cin. Aslında iki kere Kot'la evlenmiş. Zaten ben gelinlik giymek istiyorum diye beni çok yadırgamıştı. Yani sen ne kadar görgüsüzsün, ne o, gelinlik mi giyilir of diye. İşte böyle hani bu tatta küçük hikayelerin bulunduğu kitabının adı da Gider Ayak Günaha Girmekten Korkanlar. Ve kapağı da dahil bir kolaj gibi yaptı. Kapakta da çok bence onun hayatı bakışını ve mizahını temsil eden Gider Ayak Günaha Girmekten Korkanlar kitabın başlığı. 125. basım kocaman. Üstünde ve altında küçücük puntolarla keşke 125. basım olsaydı. Kitabı da böyle kendi bastırdı, bir yerlere dağıttı. Sonra öldükten sonra ben elimde kalan tek kopyayı çoğalttım, isteyenlere verdim. Böyle bir kitap macerası oldu. Çok yaratıcı bir kişilikti. Doğru yere kanalize edememiş, etmemiş ama hani sorsan ona dair de pişmanım demeyecek bir karakterdi.
Ya insan aklına direkt geliyor açıkçası başından beri. Hani hiç annenin yazdığı hikayeleri veya sizin hayat hikayenizi bir hani ürüne demek istemiyorum da hani bir sonuçta dönüştürme niyetin var mı? Oldu mu?
Yani şöyle birebir annemi değil ama bir yaz süreciyle ilgili şey yapmak istedim. Hani yaz, doğum, bununla ilgili bir stand-up yapsam keşke dedim. Biraz da bu tekrarlanan ezberleri sorgulamak, farklı bir bakış açısıyla bakmaya imkan tanımak, bazı tabu kabul edilip söylenilmeyen şeyleri mizahla ifade etmek. Zaten hani bu benim çocukken evde öğrendiğim bir şey. Annem çok teatral durumlar kurgulanırdı bizim evde. Senin soruna tam geleceğim yani onun cevabına bağlayacağım ama küçük bir hani nasıl bir kadın diye örnek olması açısından. Mesela Amerika'da Amerikalı bir sevgilim var. İlk defa İstanbul'a gelecek. O arada bizim evde yardımcı olan o kadar tabii kedi köpek olduğu için de annemle babama Moldovyalı bir çift var. Uzun boylu bir adam evde yardımcı olarak çalışıyor. Ona elbise giydirmiş, peruk takmış. Benim Amerikalı sevgilime kapıyı açtırıyor. Öğretmiş İngilizce, ben Ayşe'nin annesiyim diye. Şimdi yani ben o kadar teatral bir ortamda büyüdüm ki bazen de diyorum aslında benim tiyatroyu seçmem. Hani hiç bilinçli değil. Ben ne gördüysem onu devam ettirmek. Hani oyun oynayalım, hayat böyle bir şeydir diye seçmişim. Hani bunun bir teknik gerektireceği disipline hiç oraları düşünmemişim bile. Annemle ilgili hani çok anı var. Bunları işte hikaye anlatısı gibi mi yaparsın? Bir stand-up'ın içine mi koyarsın? Yani şeyi hayal edemiyorum. Bir performans veya dramatik bir metin çıkarmak bundan. Hiç hayal edemiyorum çünkü benim öyle bir hani tiyatronun çok alanında bulundum Yasemin ama yazmıyorum. Yani benim daha çok ilgimi çeken sahne üzerindeki paylaşılan hikayeden çok o hikayenin nasıl paylaşıldığı. Şimdi bu hikaye benim için tabii çok kişisel ve ben bunu nasıl paylaştığıma kafa yorarak değil daha direkt paylaşmak isterim. Hani o yüzden belki hikaye anlatımı veya stand-up işte annemin kendi ruhuna da çok uygun. O biraz insanları güldürüp ama böyle çok güldür güldür bir şey değil. Daha farklı bir formatta belki performance lecture. Hani ara ara geliyor aklıma. Ara ara insanlara da söylüyorum. Ama ne zaman nasıl olur bilmiyorum. Çünkü kafamda bugün yarın diye bir deadline koyduğum bir şey değil. O zaten benle beraber bütün o hikayeler döne döne pişiyor. Belki bir gün, belki bir gün. Ama hatırlattığın için teşekkürler. Belki de yapmam lazım. Onun bana da terapötik bir etkisi olacağını hani artık öyle bir terapiye ihtiyacım yok belki ama iyi geleceğini ama sırf bana iyi geldiği için değil içinden insanlara da iyi gelecek bir şeyler paylaşabileceksem oturayım çıkarayım dediğim bir şey.
Evet, neydi annenin yazdığı kitabın ismi?
Gider ayak günaha girmekten korkanlar. Onu da Ulya Cenani Dıraz diye bastırmıştı.
Yani kitabın ismi bile çok güzel.
Değil mi? Gider ayak günaha girmekten korkanlar
Evet.
hakikaten. Şeyi son sonda bir tane bir bilim kadını tam annemin hastalığı zamanı o da akciğer kanserinden ölmüştü sanırım. Ama şeyi dinlediydik yani hep derdi işte ben ölünce bak küçük küçük kurtçuklar yiyecek. Hani ay ne güzel sev onları sakın bir daha bir böcek gördün mü üstüne basma ne bilirsin ki belki ben hortlamışımdır çıkıp gelmişimdir.
Ah.
Böyle.
Ne kadar şahsına münasip bir düşünce tarzı.
Evet. Yunuslar gezegenine inanırdı. Öyle diyeyim sana.
Çok fazla hikaye var anlatacak.
Evet. Evet.
Bir gün yaparsan çok izlemek isterim
Ya
veya dinlemek.
dinlemek, izlemek evet belki belki o gün gelir.
Evet.
Bil yani hep dediğim gibi. Ama hatırlattığın için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Yani çok enteresan. Hem seni tanımış olduk bu bölümde ama hem de
Hı.
aracılığında çok enteresan bir kadının da hikayesini dinlemiş olduk yani. O huzur içinde yatsın diyeyim.
Çok teşekkürler.
Son sorum.
Ha tabii.
Annenin hep içerisindeki o çocuksu ruhtan bahsettim ve
Evet.
sana çok etki etmiş. Etmemesi mümkün değil. Yani şu an hikayelerini dinlerken bile insan içerisinde bir merak duygusu uyandırıyor.
Evet.
Çünkü belki de hani a ondan sonra ne yaptı, ne düşündü diye sorası geliyor insanın. Hani belki de biraz hikaye dinler gibi sen anlatınca. Sende onun çocuksuluğunun ne kadarı miras kaldı?
Şöyle bir şey oldu. O hayattayken bahsettiğim gibi onun bazı çocuksu yanlarını kompanse etmek için sanırım benim içimdeki yetişkin daha baskındı. Annemden sonra benim içimdeki bir de insan içinde annesini keşfediyor. Sanırım benim içimdeki çocuk daha dozu arttı. İçimdeki çocuğa daha fazla alan verir oldu. Hani böyle büyük bir kayıptan sonra da hakikaten ya yarın ölecekmiş gibi yaşamak lazım diyorsun. 100 yıl yaşayacakmış gibi düşünmenin yanı sıra. Dolayısıyla benim içimdeki çocuk bazen Hana ile ilişkimde de bakıyorum. Yani çok çocuk bir yerden onunla bir oyundaşmışçasına ilişki kurabiliyoruz. İçimdeki çocuğu da seviyorum. Hani onun da bazı yaraları olduğunu biliyorum. Şımarmaması için de onunla sık sık konuşuyorum. Ama benim de içimdeki çocuğa sanki biraz daha alan açtım.
Bir de son sorunun devamı
Hı
olarak şunu sorayım. Kızınla içindeki çocuğun ilişkisi nasıl?
kızımla içimdeki çocuğu güzel oynuyorlar, anlaşıyor, çok gülüyorlar. Çok gülüyorlar. İşte belki bazen ben de istemeden onu yetişkin değil de mesela bazen sokakta dans, hadi gel dans edelim, ben dans. Ay yapma anne, utanıyorum, yapma lütfen şimdi değil diyor. Mesela o zaman o içimdeki çocuk ya ama niye, hadi gel dans edelim. Hani biraz bazen diyorum acaba dozunu kaçırıyor muyum? Ama hani karşı tarafın canını sıkacak bir derecede değil. Hakikaten o da zaten böyle bir ailenin içine doğdu. Dolayısıyla o da işin oyunsuluğunun çok farkında. Kızımla güzel oynuyorlar. Ara ara da ama işte o çocuktan çıkıp bir yetişkin rolüne bürünmemde de biraz fazla çocuk olduysam zorlanabiliyorum. Şeyi biliyor mesela kızım. Ben daha zayıf halka benim. Yani baba değil de bir şey istiyor, bir şey yaptırmak istiyorsa gelip bana soruyor.
Ayşe çok teşekkür ederim anlattığın her şey için. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Hayır, ben çok teşekkür ederim Yasemin. Gerçekten çok teşekkürler bunları anlatmama alan açtığın, izin verdiğin, sorduğun için. Tekrar haberleşiriz seninle de umarım.
Evet. Ben de bu arada çok çok hani hassas, çok derin, çok hani kırılgan yerlere girdin. Onun için de ekstra teşekkür ederim. Hani bence dinleyen herkes çok böyle kendinden bir şey bulacaktır yani.
Ya şey de o kırılganlıkları paylaşmanın da çok değerli ve önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü hepimizde var kırılganlıklar ve onlar yokmuşçasına devam ettirmeye çalışmak, yani neye, kime, niye inat ediyoruz? Oysa birbirimizin kırılganlıklarını görsek, belki biz de kendi içimizdeki kırılganlıkları daha kolay kabul edeceğiz. Her şeyde bir kabulle başlıyor. Kabul ettikten sonra onların üzerine kapatmak demeyeyim.
Yama yaptım.
Onların üzerine, yok yama da değil yani. Hani o kırılganlıkların nefes almasına izin verip iyileşmesine, iyileşecekse, öyle kalması gerekiyorsa da kalmasına olanak vermek açısından ben teşekkür ederim ki bunları paylaşabileceğimi hissettirdin bana.
İyi ki geldin.
Tamam. Peki o zaman kaçıyorum Yasemin.
Dinleyen herkese de çok teşekkür ederim, ederiz.
Evet.
Yorumlarınızı bekliyorum. Hani bir şey paylaşmak isterseniz kendine ait bir oda podcast'in sayfasındaki postlardan da paylaşabilirsiniz kendi görüşlerinizi, duygularınızı.
Evet,
Daha...
dinleyen herkese ben de teşekkür ediyorum. Kaçıyorum ve çok öpüyorum seni Yasemin.
Ben de.